Ayrım 5. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an. Sayfa 59. 4. Dil kapısı. Söz, sevgili Gökçe, dünyayı dilendirerek var edendir. Kutsal kitapların hep söz üzerine cümle kurarak başlaması bu yüzdendir. Tanrılar sözü kaptırmak istemezler insanoğluna. Oysa ağaç, biz ona ağaç demeden önce var mıdır? Sonra bir adım daha ileri git ve düşün. Ağaç sesleriyle adlandırdığımız varlık, başka dillerde başka seslerle adlandırılan ağaç varlığıyla aynı şey midir? Göğe doğru, aç ılarak, an şeydir ağaç, avuç gibi genişleyen bir ses. Türkçenin gördüğü ağaç, göğe doğru açılarak, an bir şey olduğu için, Türkçe, ağaca bakınca böyle bir şey, böyle bir ses gördüğü için ağaç demiştir ağaca. Dil dünyayı adlandırırken bizim dünyaya nasıl baktığımızı, dünyada ne gördüğümüzü anlatan bir göstergedir aynı zamanda. Dil hayatı nasıl gördüğümüze dair bir haritadır sevgili Gökçe. Dünyayı tarif ederiz sözcüklerle. Hangi sözcükleri seçtiğimiz bu yüzden önemlidir. Çünkü söz tarif ederken tarif ettiği şey ile tarif edeni aynı anda biçimlendirir. Bu yüzdendir ki sevgili Gökçe, şeyleri birbirinden başka biçimde tarif eden insanlar, aynı hayatta başka başka hayatlar görürler. Hayatlarımız aslında dillerimizin birbirinden söküldüğü yerlerden sökülürler. Artık birbirimize tercüme edilemez, birbirimize değmeyiz. Yollarımız böyle ayrılır işte, hayatlarımız çatallanır. Şimdi sana iki okuma parçası Gökçe. Bak bakalım aynı şeyi nasıl görüyorlar. Dilleri nerede sökülüyor birbirinden? Aynı hayat parçasından nasıl birbirine tercüme edilemez, birbirine dikilemez hayatlar çıkarıyorlar, bak bakalım. Tepelerimiz arasındaki dil yarığı vadisi ne kadar derin, gör. 1. Ölüm orucundaki sevginin şehit olduğu haberi mahallenin girişini tutanlara da ulaşıyor. Aramalar, ablukalar sıkıştırılıyor, takviye güçler mahalle girişindeki çelik zırhların ardına küçük yürekleriyle doluşuyor. Sevgi de firar ediyor sımsıkı örülü barikatların arkasından. Yine yakalamıyorlar ölümü. Ölüm yine ölümlerini çağıran bir haykırış oluyor. Artık gelenek haline gelen meşaleli yürüyüş için, mahalleye gelmeye çalışanları içeri almamak için, ana girişlerin dışında ara sokaklar da tutuluyor. Ama halkın yaratıcılığını engel olmak mümkün mü? Armutlular dışarıdan gelenleri içeri almak için seferber oluyor. Her bir evin yanında küçük küçük geçitlerden dizi dizi insanlar geliyor. Genci, yaşlısı, yüzlerce insan. Sevginin ateşiyle karanlığı aydınlatmaya koşuyor. İstanbul'da şu ya da bu şekilde mücadeleyle tanışan kim varsa sevgiyi de mutlaka tanır. Bu nedenle şu ana kadarki cenazelerde hiç görülmeyen yüzler beliriyor Armutlu sokaklarında. Sevgiyi en iyi anlatan resimlerden biri, altına ölümsüzdür yazılarak afiş haline getirilip çoğaltılıyor. Yüzlerce sevgi, binlerce insana incecik kalmış yüzünün ortasındaki kocaman gözleriyle gülmeye hazırlanıyor. Meşalelerin tutuşmasından birkaç dakika sonra, üzeri kızıl bez ve kızıl karanfillerle örtülen sevgi omuzlara alınıyor. Son hazırlıkları, tahliyelerin sonrasında direnişe katılan Nurgül ve Özkan'ın bandının takıldığı yerde yapan Fidan ve Sultan, tabutun bir ucuna omuzlarını yerleştirdiklerinde sevginin 19 kiloluk bedeninin ağırlığını hissediyorlar. Öbür ucundan Selim tutuyor. Kortejin önünde Anadolu Üniversitesi'nden gelen gençler var. Şaşkınlıklarını isteseler de gizleyemiyorlar. Yüzlerce gündür gazetelerden okuyup, TV'lerden dinledikleri direnişin içindeler işte. En önde uğurluyorlar direnişin kahramanlarından birini. Bu öfkeyi, kazanma kararlılığını, sevginin iradesini Anadolu kentlerine taşımak için sabırsızlanıyorlar. Armutlu Direniş Okulu'nda kısacık zaman içinde öğrendiklerini öğretmek için hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışıyorlar. Sloganları ise en gür sesleriyle haykırıyorlar. Tek tek direniş evlerinin önünde ölüm orucu direnişçilerini selamlıyor sevgi. Kortej direniş evlerine yaklaşırken gençlerin adımları daha sert vuruyor yere. Ellerindeki karanfilleri kızıllık tarlasına tohum diye atan direnişçiler de sevgiyi selamlıyor son kez. Bayrağını yere düşürmeyeceğim diyor Hülya. Göz pınarlarından düşen birkaç damla yaşı kimseye göstermeden siliyor. Sevgi ölüm orucunun birinci ekibindeydi. Kısa aralıklarla tahliye olanlardan diğer birinci ekip direnişçisi de Osman. Onun kaldığı evin önüne geldiğinde kortej durdu. Osman yürüyemediği için sedyeyle getiriliyor. Kortejdekiler susmuş, Osman'ı bekliyor. Yoldaş yoldaşa kucaklamaları izlemeye hazırlanıyor. Kızıl bayraklar ve meşaleler uğultulara ayak uydurarak ahenkle raks ediyor. Ara ara atılan sloganları susturmak, öfkeye sessizlik kelepçesi vurmak mümkün değil. Sevginin hemen ardındaki meşaleli grup hareketleniyor. Işıktan iki sıralı bir koridor oluşturuyorlar. Kalabalığın arka kısımları ne olduğunu anlayamadan, önde zılgıtlar coşkuyla el sallayan bir direnişçiyi selamlıyor. Osman meşale koridorunun arasından iki elini havaya kaldırmış, avuçlarındaki kınalı yıldızı herkese göstererek sedyede doğrulmuş geliyor. Sedyedeki son yolculuğuna yüzü açık, alnı ak gideni uğurlamak için geliyor. Osman'ın sevginin naaşına yaklaştıkça artan coşkusu, bütün kitlede zılgıtlı bir dalgalanma yaratıyor. Yürekleri kıpır kıpır eden yüzlerce insanı her an boşalmaya hazır, coşku selinin gözeleri haline getiriyor Osman. Bıraksalar, Muzdur'dan bu yanı akıp Anadolu'yu baştan başa sulayacaklar. Osman sarı kırmızı bileklerinin sardığı bir deri, bir kemik kalmış incecik parmaklarıyla sevginin bandını okşarken zılgıtlar daha da yükseliyor. Sevgi bir ırmak gibi çağlayan zılgıtlara boğuluyor bu gece. Zılgıtlar, alkışlar ve sloganlar yarış halinde birbirini kovalıyor. Her sokakta sevginin kızıllaşan bedeninin ardındaki kortej uzuyor. Mahallenin ilk kurulduğu yıllardan bu yana tanıdıkları sevgiyi uğurlamak için kadın erkek, çocuk yaşlı, genç, korteje ellerini birbirlerini kenetleyerek katılıyor. Kürtlerin yoğun olduğu bölgeden geçerken zılgıtlar notalaşıyor. Her evin kapısından bir zılgıt yükseliyor, zılgıt çeken korteje katılıyor. Sevgi geçmedik sokak, hoşça kal demedik tek bir ev bırakmıyor. Küçük Armutlu'da. Cemevi bahçesine süzüldü kalabalık. Önde Sevgi, arkada arkadaşları, gece kondu halkı kol kola tutuşan bir halayda buluşuyor. Şimdi şiirlerle, marşlarla töreni sevginin direnişine layık şekilde bugün için sonlandırmaya geldi sıra. Yarınki tören Karacaahmet mezarlığında. Yaşatmak için öldüler. Şenay Dönmez, Boran Yayınları, 2003. 2. Gazetelerde, televizyonlarda gördüğüm kızıl bayraklara sarılı çiçeklerle bezenmiş, dört yanlarında meşaleler yanan, boş tabutların başında nöbet bekleyen, alınları kızıl bantlı tutsakların hapishane koğuşlarında çekilmiş fotoğrafları içimi ürpertiyordu. Devrimci tutuklulara, mahkumlara tutsak denmesi gerektiğini, çünkü devrimcilerin faşist iktidarlar tarafından teslim alınamayacağını, hapishanelere tıkılamayacağını, olsa olsa savaşta tutsak edilebileceklerini, hapishanelerin de burjuvazinin zindanları olduğunu öğrenmiştim. Onların dilini kullanmaya başlamıştım. Naif, basit ama her sözcüğüne inanç dünyasının mistik anlamları yüklenmiş bir dil. Boş tabutlar ve kızıl bayraklarla devrim önderlerinin posterleriyle, örgüt bayraklarıyla donanmış koğuş duvarları önündeki saygı duruşlarının görüntüleri içimi ürpertiyordu. Yaşama değil, ölüme saygı, ölümü yüceltme duygusunu anlayamıyordum. Bunu Kerem Ali ile paylaşmak istediğimde, hepsi devletin manipülasyonu. İçeride böyle şeyler olduğuna kitleleri inandırmak istiyorlar. Devrimcileri kafayı yemiş, ölüme tapan manyaklar gibi göstermeye çalışıyorlar, diyerek kısa kesti. Yani sence de tuhaf sahneler değil mi bunlar? Dinsel ayinler ya da devletin resmi cenaze törenleri gibi. Bir yandan da korku salıcı. İçerideki atmosferler çok farklıdır. Düşün ki o gencecik insanlar ölüme yatmışlar, kendilerini dava için, devrim için feda ediyorlar. Orada kendi ölümlerine cesaretle bakıyorlar, kendi ölümlerini selamlıyorlar. Tıpkı Ç gibi. Ölüm hoş geldi, sefa geldi diyebiliyorlar. Hiç de tuhaf değil. O zindanlarda insanların bilenmeye, devrimci heyecanlarını diri tutmaya ihtiyaçları vardır. Benim canımı sıkan bu görüntülerin kamuoyunda ters tepmesi. Bu görüntüler Güldeli'ye da, geceleri eve gelen tutsak yakını kadınlara da heyecan, coşku, gurur veriyordu. Gazetelerdeki fotoğrafları dikkatle inceliyor, televizyonlarda seyrettikleri sahnelerle ilgili yorumlar yapıyorlardı. Bir ayrıntıya takılıyor, bayraklardan birinin asılışına kusur buluyor, bir örgütün bayrağının sloganının kendilerinkinin önüne çıkmasına kızıyorlardı. Bir ölüm fotoğrafı değil, birer düğün fotoğrafı ya da bir kahramanlık anısı fotoğrafıydı sanki inceledikleri. O fotoğraflardan aldıkları güçle, ertesi gün sokaklara çıkıyor, tutsak ailelerinin düzenlediği, hepsi de polis müdahalesiyle, gözaltılarla, arbedeyle, yaralanmalarla sona eren gösterilere katılıyorlardı. Erguvan Kapısı, Oya Baydar, Can Yayınları, 2004. Birinci okuma parçası, Küçük Armuzlu'daki ölüm orucu eyleminin içinden, gerçek insanların isimleriyle bir uzun öykü kurgusu içinde yazılmış, Yaşatmak İçin Öldüler kitabından. İkinci okuma parçası, Oya Baydar'ın Erguvan Kapısı adlı kitabında çeşitli nedenlerle bir gün Küçük Armuzlu'ya yerleşen Burjuva kızı, Derin'in aklından geçenler ve aşık olduğu örgüt üyesi Kerem Ali ile arasında geçen konuşmalardan bir bölüm. Derin, 3 aşağı 5 yukarı sana benzeyen bir genç kadın Gökçe. 3 aşağı 5 yukarı senin, tam orada olsan, örgütten bir çocuk sevsen, bir süreliğini, ölüm oruçları eyleminin merkezi olan Küçük Armutlu'da yaşamaya karar versen, kendi tepeni terk edip o tepelerde yaşamayı denesen, düşüneceklerini düşünüp söyleyeceklerini söylüyor, tepedekilerden başka bir dil konuşuyor. Birinci okuma parçasının meşalelerle karanlığı aydınlatan kahramanlık yürüyüşleri olarak adlandırdığı şehit törenlerini şöyle tarif ediyor Derin. Sloganlı, yumruklu, pankartlı, sonu taşlı sopalı biten cenaze törenleri kahrediyor beni. Hep aynı unutuklar, aynı edebiyat. Ölü unutuluyor, kimsenin anılar hariç yakınlarının bile umrunda değil ölen. Herkes kendi mesajının, kendi davasının peşinden yürüyor, cenazenin peşinden değil. Tabut, sanki boş, sanki içinde bir insan değil de koca koca laflar, nutuklar yatıyor. Peki, öteki kitap, öteki dil Derin'e nasıl cevap veriyor? Ölüm orucu eylemlerinin birinci ekibinden Sevgi'nin ağzından şöyle söylüyor Şenay Dönmez, Yaşatmak İçin Öldüler kitabında. Ne anlarlar halk için, devrim için bizim kendimizi feda edişimizin altındaki düşünceyi, felsefeyi? Yok, hayat kutsalmış, biz bilmiyoruz sanki yaşamasını. Ama yok kızım, yok. Onların anladığı yaşam başka. Huzurları bozulmayacak, geceleri rahat uyuyacaklar, kapılarını çalacak zebanilerin, işkence tezgahlarının korkusu olmayacak. Çok akıllılar ya, bize de akıllı olmayı öneriyorlar. Akıllarına bak, zalimin gözünün içine bakarak siyaset yapmayı devrimcilik mi sanıyorlar? 3-5 sendikacıyı kafalayıp solculuk yapacaklarını zannediyorlar. Kimisi çocuğunun okulu, arabasının tamiri, paneller, oho devrimcilik yapmaya zaman mı kaldı? Bunlar şimdi tutup bize devrimcilikten, Marksistlikten söz ediyorlar. Dünyaya meydan okuyan bu gücü anlayabilmeleri çok zor. Ben tanık olamadım 25 yıldır anladıklarına. Belki sen görürsün Fidan ama zor. Görüyorsun ya sevgili Gökçe, artık tepeler birbirinden umudu kesti. 1996'da da, o günlerde de şehrin tepeleri aynı dili konuşmuyordu. Fakat yine de tepeler arasındaki dil yarığı vadisi bu kadar derin ve geçilmez değildi. Üstelik o yıllarda anneler birbirinden ayrılmış tepeler arasında iki dili birbirine diken haberci güvercinler gibi gidip gidip gelirdi. Bir tepeden aldıkları katı direniş sözcüklerini öteki tepeye götürürken anne sütüyle yumuşatıp insanlığın acısına dair bize kendi dillerinde mektuplar getirirlerdi. 1996'da Ankara'daki Yüksel Caddesi işte şehrin birbirinden ayrı diller konuşan tepeleri arasındaki annelerin inip çıktığı, haberler taşıdığı o vadi gibiydi. Yüksel Caddesi'nde bağırıyor anneler. Yazık değil mi bu çocuklara? Bu annelerin çocuklarına danışmadan buldukları sloganlarıydı. Bütün dünyaya sorar gibi. Büyük bir olasılıkla hiçbiri çarpışmalı ve yırtıcı gündüz saatlerinden sonra geceleri uykuya dalarken anaların öfkesi katilleri boğacak sloganıyla değil, hiç insan insana bunu yapar mı sorusuyla o kahroluşla düşünüyorlar ve tarif ediyorlardı yaptıkları eylemi. Gündüzleri ise her anne kendi çocuğunun dahil olduğu örgütün ya da siyasi geleneğin diliyle konuşuyordu sokakta. Çok bilmedikleri bir hayatla, çocuklarından neredeyse apar topar öğrendikleri bir dille başa çıkmaya çalışıyorlardı, başa çıkıyorlardı da. Ama yine de kararlı seslerle atılan sloganların arasından eylem düzenini çatlatan, yüksek perdeden çıkan kahredici cümleler onları ve bu eylemi niye yaptıklarını her zaman daha iyi anlatıyordu. Söylediklerinde doğurmanın bilgisi vardı. Bu yüzden sesleri iktidara karşı bir azarla, sessizce izleyenlere karşı derin bir çitemi aynı anda tınlatıyordu Yüksel Caddesi'nde. Yazık değil mi bu çocuklara? Sevgili Gökçe, anneler hep taviz vermeyen örgüt diliyle, taviz vermeyen devlet dili arasında çırpınıp duruyorlardı. Bu çırpınış sırasında insanın dikkatini çeken anneler ve çocuklar arasındaki dil farkı, eylemler bittikten sonra çok daha belirgin hale gelmişti. Bak bakalım Kurtuluş Dergisi o zaman ne diyordu, nasıl tarif ediyordu yaşananları? Dikkat et, annelerden nasıl söz ediyorlar? Annelerden söz ederken dikkat et, bakalım onları nasıl tarif edip, tarif ederken nasıl yeniden biçimlendiriyorlar? Al sana yeni bir okuma parçası. Analar zaferi coşkuyla kutladılar. Direndik, savaştık ve kazandık. Tohum Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek zaferi kutlayan ve şehitleri anan tutsak yakınları, direniş sürecinde DETUDAP'la, devrimci tutsaklarla dayanışma platformu başlayıp, genişleterek ÖDK'ya, özgürlük tutsaklarıyla dayanışma komitesine dönüştürdükleri örgütlülüklerini daha geliştirmenin, birlik ve dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladılar. Coşku dolu geçen şenliğe şehit tutsak yakınları ve devrimci demokrat insanlar katılırken, şenlik boyunca zaman zaman yaptıkları konuşmalar, türküler, okudukları şiirler ile tüm insanları coşturan anaların gözleri zaferin mutluluğunu yansıtıyordu. Mutluydu analarımız çünkü dişe diş savaştıkları bu zorlu süreçten onurlu çıkmışlardı. Direnişi zaferle taşlandıran 12 can onlar için düşmana sıkılan 12 kurşundu. 12 kurşun sıkıldı, 12'si de hedefini buldu. Sahneye çıkarak bir konuşma yapan Selvi Ana, Ankara'daki direniş sürecini anlatırken, kendilerini gözaltına alan bir işkenceciye, sizin tankınız, topunuz var ama bizim yüreğimiz var diyerek tavır aldıklarını dile getirdi. Konuşmasında direnişe güç vermeyen, anaları eleştiren Selvi Ana, bu anaların da evlatlarını sevdiklerini söylediklerini, fakat bu durumun gerçek sevgi olmadığını, kendi dilince kuru kuru kurban olan, susuz göllerde boğulan diyerek tarif etti. Direniş boyunca gözaltından ve gözaltı tavırlarından esprili bir şekilde bahseden analar, gözaltında ifade vermeyerek evlatlarının değerlerine sahip çıktıklarını gururla anlattılar. Kurtuluş, sayı 2, 10 Ağustos 1996. Radikal sol basın sadece söyledikleriyle biçimlendirmeye çalışmıyordu anneleri. Bizatihi eylemi izlemeye gelen muhabirlerin tavırları, daha söz ağızdan çıkmadan önce dönüştürüyordu söylenecek olanları. Bu muhabirlerden biriyle anneler arasında geçen konuşmanın adlar kullanılmadan kaydedilmiş dökümü şöyle. Ana, sen TC'nin faşist üzerine karşı çıkıyorsun değil mi? Faşist ne oluyor güzel kızım? Oğlunu öldüren düzen ana. Baskıcı yani. Hı hı. Oğlumu öldürenlere karşı çıkıyorum. Anaların öfkesi katilleri boğacak. Yazayım mı ana? Yaz kızım, yaz. Eylemin ardından yolda karşılaşan radikal sol bir gazetenin muhabiriyle bir anne arasında geçen konuşma ise şöyleydi. Ana, dergiye gelsene. Gelirim, şimdi olmaz ama. Ana gel de bir röportaj yapalım. X fraksiyonundakiler de görsün kendi annelerinin bizimkiler kadar devrimci olmadığını. Annelerin kendi dilleriyle özgün bir biçim kazandırdıkları eylemleri, eyleme katılan örgütlerin kullandıkları siyasi dillerce bölünüyordu hep. Ama sadece annelerin ne dediklerini ya da nasıl göründüklerini değil, nasıl hissetmeleri gerektiğini de söylüyordu o buyurgan politik emir kipleri. Ölüm orucunun bitmesinden 3 gün önce bir kadın, örgütten biri, ağlayan annelerin arasında şöyle bağırıyor, dinleyenleri azarlıyordu. Anneler ne olursa olsun görüş gününe gitmemeli. Çocuklarınızın mücadelesinde çözüm Ankara'dadır. Duygusallığa kapılmayın. Gökçe, sonra hatırlat bu sıkı devrimci kadınla ilgili enteresan bir bilgi vereceğim sana. Daha doğrusu, Doktor Gülsüm'ün izini sürerken komik bir şey çıkacak karşımıza, unutturma. Anneler kendi dillerinde çoğu kez yalnızdılar. Çünkü çocukları örgütün, siyasiler devletin, gazeteciler patronların diliyle konuşuyorlardı o günlerde. Birileri zaferden, diğerleri yasa dışı örgüt faaliyetinden söz ederken bu iki dilin ortasında çırpınıyordu anneler. Sevgili Gökçe, bütün bunları dinlerken bir yandan da Nurtepe'de bize söylenenleri düşünüyorsun değil mi? Oğluma diren dedim diyen anneyi, kendi çocuklarının ölümüne artık bir militanın ölümü gibi bakmaya çalışan anneyi. Belki de anneler de artık kendi tepelerine çekildi. Vadilerde acının tercümesi için koşuşturmaktan acıyı annelik bilgisiyle kıvamlayıp, eskiden yaptıkları gibi diğer tarafı iletmeye çalışmaktan artık vazgeçti. Artık anneler de örgütlerinin diliyle konuşuyorlar ya da belki sadece artık o anneler konuşuyorlar. Belki de bu yüzden artık bizim yaşadığımız tepelerdeki insanlara anne gibi görünmüyorlar. Başlangıçta ben de zaferden, şehitlerden, ölümün önemsizliğinden söz eden bu dilin yapay, hayata sonradan yedirilmiş, bindirilmiş bir dil olduğunu düşünüyordum. Şimdi 10 yıl sonra bir yaşamın da böyle kurulduğunu, kurulan yaşamın kendi dilini oluşturduğunu, bu insanların hakikaten inandıkları şeyin bu olduğunu kabul ettim biraz da. Üstelik bir kere ölüm geldikten sonra gidenin boşu boşuna gittiğini düşünmek, bunu bir an düşünmek bile nasıl kahredici olur düşünsene. Ölüme inanmak zorundalar, bir işe yaradığına sonuna kadar inanmak zorundalar. Ölümler çoğaldıkça buna daha da çok inanacaklar. Sevgili Gökçe, insanlığı ve dünyayı tanıdıktan sonra şimdi her derde deva olarak sunulan empatiye eskisi kadar inanmıyorum. Kimse aslında kimsenin yerine koyamaz kendini. Çünkü herkes kendidir, bir başkası olamaz. Tahmin edebilirsin, anlamaya çalışabilirsin ve bazen hakikaten de hiç anlamayabilirsin. Yapabileceğin tek şey bilmeye çalışmak, en başta da söylediğim gibi birbirimizin hikayesinden haberli olmak, dinlemek ve duymaktır. İnsana düşen en anlayamadığının varlığını kabul etmek, göz göze gelmeyi göze almaktır. Bu dediklerim sevgili Gökçe sadece ölüm oruçları için değil, bu toprağın kanlı bıçaklı olmuş bütün çatışmaları, çelişkeleri içindir. Bir de şu var Gökçe, sen anlamaya çalışıyorsun diye kimse seni takdir etmek mecburiyetinde değildir. Daha da beteri, anlamaya çalıştığın insan seni itebilir. Anlamak, anlamaya çalıştığın kişiye ya da tarafa bir lütuf değildir. O yüzden eğer itilirsen bir gün, senin onları anlamana ihtiyaçları olmadığını söylerlerse sakın öfkelenme. Çünkü buna hakkın yok. Onlar için anlamıyorsun onları. Sen insanlığı ve hayatı anlamak için anlamaya çalışıyorsun, bilmeye çalışıyorsun hikayeleri. Şimdi yapabilirsen anla bakalım ölmeden önce bir kızın nasıl olup da ailesine kendisiyle ilgili tek bir özel cümle içermeyen son mektubunu yazabildiğini. Sevgili ailem, hepinizi bir arada selamlamak istedim. Çünkü sizi bir arada görmek istiyorum. Bugün 44 gündür sürdürdüğümüz süresiz açlık grevi direnişimiz yeni bir boyut kazanarak ölüm orucuna dönüşüyor. Ve ölüm orucu direnişçileri arasında ben de varım. Bu onurlu bir görev. Öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Ölüm orucu ekibinde yer almak için gönüllü oldum ve bu görev bana verildi. Bugün çok geniş kapsamlı olarak işçi, memur, esnaf, öğrenci, sanatçı, tüm halkımıza yönelik baskı, sömürü, sindirme politikası uygulanıyor. 6 Mayıs genelgesi de bu saldırı politikasının bir parçası. Öncelikle biz devrimci tutsakları açılan tabutluklarda teslim almayı hedefliyorlar. Bunu başarabilirlerse sizlere yönelik saldırıları daha da azgınlaşacak, daha da pervasızlaşacak. İşte bunu başarmalarına izin veremeyiz. Bunun için direnişteyiz. Ve bunun için ölmemiz gerekiyorsa buna da hazırız. Şehitlerimizin arasında yer almanın onurunu taşıyoruz. Sizinle bu konuları, düşüncelerimizi daha önce de tartışmıştık. Ama mücadelemizi size anlatmakta yetersiz kaldım. Ama sizden bugün beni ve mücadelemizi anlamanızı ve desteklemenizi, sahip çıkmanızı bekliyorum. Cenazemi yoldaşlarımın kaldırmasına engel olmayın. Onlara yardımcı olun. Sizden tek istediğim bu. Bu direnişimizin zaferle sonuçlanacağını biliyoruz. Bu sefer gerçekten dişimizle, tırnağımızla söke söke bedenlerimizle kazanacağız. Ama kazanan biz olacağız, siz olacaksınız. Bunun coşkusu ve mutluluğu her şeye değer. Anneciğim, babacığım, abiciğim ve canım kardeşim. Hepinizi çok seviyorum ve her birinizi özlemle kucaklıyor, öpüyorum. Zafer coşkusuyla kucaklıyorum sizleri ve bir arada olmanızı, birbirinize destek olmanızı ve sahip çıkmanızı istiyorum. Hoşça kalın. Kızınız Ayşe İdil Erkmen, 5-7-1996. Ayşe İdil Erkmen, mektubunda gövdesinin örgüte teslim edilmesini vasiyet ediyor ailesinden, yoldaşlarına yardımcı olunmasını istiyordu. Oysa ailelerden bazılarının DHKPC'den ya da herhangi bir örgütten çok sonra haberi olmuştu. Bir tutuklu annesi çocuğunun neden içeride olduğunu anlatırken şöyle diyordu. DHKPC mi? Öyle bir şeyden aldılar kızımı işte. Dışarıdan bakınca da devrimden söz eden ve muktediri alaşağı etmek isteyenlerin iktidarın erkek dilini kullanması ilginçti. Hayatları boyunca ezilmiş kadınlara tam da sokakta kendi isyan dillerini kurarken yine erkek diliyle bir başkaldırı önermek geri bir nokta gibi görünüyordu. Sokağın ve evlerin diliyle aynı anda konuşabilen annelerin dilini bir örgütün erkek diline sıkıştırmaya çalıştıkça aslında galiba isyan eksiliyordu. Sevgili Gökçe, politik dil bütün hayatı kapsamalı. Herkese açılmalı, hayat kadar kıvrak ve renkli olmalı. Arkadaşlar, kardeşler, sevgililer arasında kullanılan dilden daha disiplinli ya da daha yasaklı olmamalı. Kullandığımız politik dil, sonra dönüp kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, sevgililerimizle konuştuğumuz dili disipline ederken eksiltmemeli. Konuşurken, öyle rahat rahat düşünürken, kendimizi bir davaya ihanet etmiş gibi hissettiğimiz bir politik dilde muhakkak eksik bir yan vardır. Bizi tıpkı hayat gibi güldürmeyen ve ağlatmayan bir dil, devrimci değildir. Bilakis düzenin ta kendisinin ayrılmaz ve zararsız bir parçasıdır. Eğer dünyanın değişmesini talep ederken, dünya kadar renkli ve geniş bir politik dil kuramazsak hayat karşısında, kesin kes yeniliriz. Düzene karşı küçük zaferler kazanabiliriz belki. Ama er ya da geç, ölü diller yanında yerini alır dilimiz. Dilimiz öldüğünde biz de dilsiz ve dünyasız kalır, düşünemeyiz. Sevgili Gökçe, politik dilin eksik olup olmadığı, hayatın bütün getirdiklerinde sınandıktan sonra anlaşılır. Eğer bir dil, hayatı ve ölümü tüm sonuçlarıyla karşılamıyorsa, her ikisini de eksilterek veya ekleyerek tarif ediyorsa, kendinden şüphe etmeli Gökçe. Çünkü kendinden şüphe etmeyen, kendisiyle hesaplaşamayan bir politik dil, taş gibi sert ve kırılmaz olsa bile taş gibi ufalanır gider zaman ve hayat karşısında. Bak şimdi Gökçe, hayatı karşılamayan bir dil nasıl ortasından çatlayıp kırılır, insanları kanatarak yarılır. Anneler ne zaman grubun dışından biri gelse, dirayetlerini giyiniyorlardı. Dışarıya karşı herkes mücadeleyi temsil etmeliydi. Müttefikler geldiğinde ise düğmeler biraz gevşeyebilirdi. Kızları ölüm orucundaki anneler, genç gazeteci kadınlara sarılıp ağlar, onlarla bir gazeteciden ziyade komşunun kızı ya da dolmuşta yanlarına oturan bir kadın gibi konuşurlardı. Çocuklarının yüzlerini, önceki, çok önceki hikayelerini anlatırlardı. Eylemin son günleriydi. Hatma Şahin kendini ölüm haberini hazırlıyordu. En son aldığım haberde, iyi dediler, iyi diyorlar ama iyi olur mu? Zaten küçücük boyu, gelişme bozukluğu var, şimdi hepten ölmüştür. Daha suçu nedir, belli değil. İnsanız diyen adam, insanca yaşamayı bilir. İnsancıl düşünen adam, daima insancıl düşünür. Düşünmeyen adamdan insana kötülük gelir. Düşenin elinden tut ki insan olasın. Bir adam ölüyor, Şevket Kazan çıkıyor, ben otel mi yaptırayım, diyor. Ne oteli adam, çocuk açlıktan ölüyor. Bunların yaptığı tamamen insanlık dışıdır. Bunu insanoğlu yapmaz, yapamaz yani. Söyleyecek laf bulamıyorum artık. Tarih 25 Temmuz. Eylemin bitmesine daha 3 gün var. İçeridekiler tek tek ölüyor. Her telefon sesi uğursuz. Çok zamandır gırtlaklarda bekletilen çığlıklar, annelerin boyunlarını kesip çıkıyor dışarı. Çığlıklar çığlıklara ekleniyor. Ölüm haberi geldiği anlarda, tutuklu anneleri bütün dirayetlerini bir kenara koyup bağır bağır bağırıyorlar. Örgütlü gençler ilk kez ne söyleyeceklerini bilemeden kenarda duruyorlar. Telefon çalıyor, Hüseyin Demircioğlu'nun haberi. Eşi Nalan bir koltuğa bırakıyor kendini, bomboş yüzü. Koltuğun üzerinde küçülüyor, küçülüyor. Sonra aniden bir çığlık başlıyor, bedeni kısılıyor, konuşmaya başladığında gözleri kanlı, en büyük öfkeyle bağırıyor. Bedel istiyorlardı, işte bedel. Can istiyorlardı, işte can. Doymadılar mı? Nalan, etrafına üşüşen kameraları sağmaya çalışıyor bir yandan. Mikrofonlar, alıcı kuşlar gibi yüzünün ötesine berisine çarpıyor. Nalan, ayağa kalkmalı. Hüseyin'in bedenini almaya gidecek Ankara Merkez Kapalı'ya. Kalkıyor, titreyen adımlarla kapıya ilerliyor. Kapıda, ince ve küçülmüş fotoğrafı yok olurken, telefon yine çalıyor. Çalıyor, çalıyor. Herkes birbirine bakarken, sonunda biri kaldırıyor ahizeyi. Sessizlik. Bir ömür sessizlik ve yavrum bir çocuk daha düşüyor. Ayşe teyze kendini yere atıyor. Ölen Müjdat Yanat, oğlunun en yakın arkadaşı. Kadın, Müjdat benim oğlumdu diye bağırıyor. kafasını taş zemine hızla ve tereddütsüz vurmaya başlıyor. Doktor yakalıyor başını. İhtiyar kadının büyük gövdesi serçe gibi titriyor. Bacaklarını geriyor, bedeni yay gibi yerden yukarı kalkıyor, yumruklarını başına vuruyor. Oğlu da, Aydın da, adı da ölüm haberi beklenenler arasında. Müjdat ölünce Ayşe teyzeye göre oğlu bir adım daha yaklaşıyor ölüme. Ayşe teyze insanın etini deşen bir sesle başlıyor ağıt yakmaya. Yavrum, keklik olup dala konma. Zindanlarda ölüm olmaz. Kalk gidelim bizim eli. Ağıt bitince tekrar bağırmaya başlıyor. Apartman dairesinin camları titriyor. Niye öldün yavrum? Bu halk için niye feda ettin kendini? Değer mi? Bu sağır halk için değer mi? Ses, ölüm haberi bekleyen diğer anneleri de tutuşturuyor. Büsbütün çözülüyor herkes. ÖDP'nin camları gerçekten titriyor. Çığlıklar arasında fark edilmiyor önce. Bir kadın sessizce yere yığılıyor. Doktorlar başını kaldırıyor yerden. Yüzü bembeyaz. O ayılırken başka bir kadın tiz ve uzun çığlığından sonra başını duvarlara vurup bağırıyor. Yediler yavrularımızı. Bir aydır köpekler gibi sokak sokak dolaştık çocuklarımızı vermeyelim diye. Aldılar, aldılar. Başka bir kadın kendisini tutanları zorluyor. Bırakın beni diyor, bırakın yakacağım kendimi. İşte tam o anda bile kimileri ağlamayın diyebiliyordu. Çünkü annelerin bu halleri ve dilleri kimilerine zafer için yetersiz gelebiliyordu. Oysa onlar bu dilleriyle acıyla ağlayabildikleri gibi iktidarlara meydan okumaya da yetiyorlardı. Bir kıvamları vardı, hayatın kıvamına benzeyen bir kıvamları. Siyasilere karşı hep son derece pervasızdılar örneğin. Hiyerarşinin neredeyse umursanmadığı ilişkiler kuruyorlardı. Talep etmek yerine ellerini bellerine koyup kaşlarını çatıp hesap soruyorlardı. Aynı pervasızlık ve sertlik, sevdikleri gazetecilere karşı sonsuz bir anlayış ve samimi bir nezakete dönüşüyordu bu kıvam içinde. Anneler siyasetçilerle görüşüp gazete bürosuna geldiklerinde elleri boş dönmelerine rağmen hep aynı yüz ifadesini takınmış oluyorlardı. Hesap sormaktan ya da çocuk azarlamaktan gelir gibiydiler. Gülşat Taç'ın eylemin 20'li günlerinde gazete bürosunda söyledikleri bu türden bir siyasetçi azarlama seansı üzerineydi. Dedik ki, sen ne yapacaksın bizim çocuklarımıza? Ayıp değil mi? Bırakmayız çocuklarımızı dedik. Sonuna kadar yanlarındayız. Sizin genelgeleriniz aldatmaca. Yalan söylüyorsunuz. Bizim çocuklarımızı öldürmek mi istiyorsunuz? Öldüremeyeceksiniz dedik. Öfkeyse öfke de vardı. Konuşmaların çoğunda küfür de geçiyordu. Özellikle de ÖDP'de hep birlikte haber izlerken. Yere bağdaş kuran anneler Şevket Kazan'ın açıklamalarını duydukça artık ağızlarına ne gelirse. Hadime Kaya görüşmeler sırasında o günlerde HADEP kongresinde bayrağın düşmesiyle gündeme oturan bayrak kampanyasıyla karşılaştıklarını anlatırken bir siyasinin nasıl icabına baktığını şöyle anlatıyordu. Nereye gitsek önümüze bayrak kampanyasını çıkarıyorlar. Bunu bizim çocuklarımız yapmış güya. Çocuklarımız ölüyor yahu diyoruz. Onlar bayraktan bahsediyorlar. Beklerken adam yayılmış koltuğa Türk bayrağını indirenlerin sonu budur işte demez mi? Sen ne diyorsun? Benim çocuğum ölüyor. Bayraktan bahsetme bana dedim. Göğüs göğüse mücadele ise eğer o da vardı. İktidarın annelere en yakın ucu olan polislerle hep bir muharebe halindeydiler. Anneleri artık polislerle birlikte yaşamaya alışmışlardı. Hatta polisler neredeyse eylemin bir parçası olmuşlardı anneler için. Korkmuyorlardı. Çarpıp geçiyorlardı. Bir kere dayak yedikten sonra da iyice pişmişlerdi zaten. Böyle söylüyorlardı. En azından anneleri eylem boyunca gözlemleyen tutuklu babası Naci Elçi böyle söylüyordu. Dayağı yediler, kendilerine geldiler. Anneler önceleri polislere bakmamaya çalışıyordu. Ama eylemin ilerleyen günlerinde hemen hepsinin söylediği gibi gözlerinin içine içine bakmaya başlamışlardı. Müşerref teyze polislerden şöyle bahsediyordu. Mercimek'e kılıf hazırlayanlar, Sivas'ta insan yakanların avukatlığını yapanlar çocuklarımıza göz dikti. Biz bunları bilerek çıkıyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı onların çizmeleri altına bırakmayacağız. Bizim analarımız çocukları için canlarını verir. Bu polislerin yaptıklarını halk gülüyor. Çünkü bu polisleri kandırmışlar. Onlar bizim katil olduğumuzu sanıyorlar. Katiller bu polisleri kandırıyorlar. Polisler hep kapı önünde beklemediler. Eylem boyunca birkaç kez yukarı, partinin apartman dairesine de çıktılar. Bir teröristin partiye saklandığına ilişkin ihbarı gerekçe göstererek Yapılan bir aramaya, annelerin verdikleri tepkiyi, anlatışları kahramancaydı. Polis içeri girerken ben durdum önlerinde. Arama emri var mı bakalım, dedim. Fadime Kaya, bu olayı bana Cumhuriyet Bürosu'nda anlatırken, yanımızda Cumhuriyet çalışanlarından Hüseyin Yazan duruyordu. Fadime Kaya, Hüseyin'i tanımadığı için sivil polis sandı, kolumdan tuttu, mutfağa girdik. Hüseyin abi de peşimizden gelince, başka bir yere. Hala peşimizde olduğunu görünce, elini beline koyup bağırmaya başladı Hüseyin abiye. Peşimizde mi dolaşacaksın sen? Hüseyin abinin polis olmadığını anlayınca da koyverdi kahkahayı. Söylesene be kardeşim. Anneler bazen de polisten kahramanca kaçmak gerektiğini kısa sürede öğrendiler. Polisle yaşadıkları Yüksel Caddesi muharebelerini, yazlık sinemada izledikleri bir macera filmi gibi anlattılar bazen. Orada bir aralık gördüm. Attım kendimi yere. Polis beni bayıldı sandı. Altımda da bir ana. Sus dedim. Sakın kıpırdama. Ondan sonra ona da tuttum kolundan. Sıyrıldık çıktık. Bütün bu kıvam içinde işte her şeyi daha da hayata dair kılan bir kız çocuğu vardı. Sevda. Sevgi ile Sinan'ın kardeşi. Fadime Kaya'nın kızı. O da annesiyle birlikte 69 gün boyunca ÖDP'deydi. Korkuyor, gülüyor, ağlıyor ve büyüyordu. Kimse çoğu kez onun farkına bile varmıyordu. Ama çığlıklar başladığı zaman onun kenara çekilişi, ağzı açık kocaman gözlerle kadınları izleyişi. Elimin çabuk büyüyen çocuğu. Son günlerde süt dişleri çıkıyordu ama kimseye söyleyemedi. Çünkü o günlerde herkesin zaten çok canı yanıyordu ve kimsenin onun dişleriyle ilgilenecek vakti yoktu. Eylem boyunca bir kez ağladı çünkü annesi eylemden dönmekte gecikmişti. Kahraman ve güzel çocuk, Sevda, annesiyle birlikte gözaltına alındıkları bir günü şöyle anlatıyordu. Adalet Bakanı polisleri bize gönderiyor. Onlar da kafasına göre alıp bırakmıyorlar. Şu teyzenin kafasını kırdılar. Annemin kulağına copla, yumrukla her şeyle vurdular. Annem, içeride insanlar ölüyor dedi. Adalet Bakanı da ölen mölen yok dedi. Ama bir tane abi öldü. Yalan söylediler. Biz insanların açlıktan ölmesini istemiyoruz. Açlıktan ölmezler demişler. Bize yalan söylediler. Sevda 6 yaşında polisi tanıyor. Korkuyor mu? Hiç korkmadım. Ama annemin kulağına vurdukları zaman korktum. Anneler özellikle bakanlarla görüşmeye gittikleri zaman polislerle sohbeti koyulaştırıyorlardı. Eylemdeki gerilimin yaşanmadığı bu konuşmalarda anneler polislere daha çok eğitmeleri gereken kandırılmış çocuklar gibi davranıyorlar. Gülşat Tağaç'ın büroya gelip anlattığı olay bu örgütleme girişimlerinden sadece biriydi. RP'nin kapısında bir polis üzerime yürüdü. Benim kardeşim doğuda öldü. Sizin çocuklarınız da ölsün diye. İnsanlar değişmiyor. Ne benim çocuklarım ölsün ne başkalarınınki. Biz kimsenin öldürmesini istemiyoruz. Bunları da anlattım ona. Ama daha çok anlatmak lazımdı. Vakit yok ki. Yine bu İçişleri Bakanlığı'nda danışman Gazi Şimşek'e gittik. Sizinkiler ülkeyi bölmeye çalışsın. Ölsünler de görün bakalım diyor. Anlattım. Bizim çocuklar ülkeyi bölmeye çalışmıyor falan diye. Ama vakit yok ki. Sevgili Gökçe, yeterince vakit olsa herkes herkesi anlar mı sence? Ferah feza bir zaman olsa herkes birbirini kabul eder mi? Bütün dillerin birbiriyle buluştuğu bir nokta var mıdır hakikaten? Diyelim ki sen küçük Armutlu'ya gittin, diyelim ki o hayatın içine girdin. Yeterince zamanın da var, anladın diyelim ki. Kabul eder miydin? Bir insan ölmeden önce saatlerce kasılıyor yatağında. Bazen o mahallelerin dışında kimse bilmiyor bunu. Daha mı çok bilinirdin kimse duymadıkça, bilendikçe daha çok sarılırdın belki kendi diline. Ne diyorum biliyor musun Gökçe? Devletin diliyle örgütün dili birbirine saldırdıkça, bize benzeyen insanla aramızdaki vadi derinleşti. Öyle ki artık o vadiyi geçebilecek kimse yok gibi görünüyor. Ama diyelim ki o vadiyi geçtin Gökçe. Ölüm döngüsünü durmasını istedin diyelim ki. O zaman da ölmüş olanlara ihanet etmiş gibi hisseder miydin onlar gibi? Ölenleri, ölüm orucu eylemini savunanları anlayacak kadar zamanı olanlar, dur dediğinde sevgili Gökçe, ölenler bizi anlamıyorsunuz dediler. Merak ediyorum, acaba onlar ölüm orucu bitsin diyenleri ferah feza bir zaman olsa anlarlar mı? Anlamak isterler mi? Çünkü onlara sorsan, ihanet eden solcular, örgütler, yazarlar sadece anlamak istemediler. Dillerimiz nar gibi çatlayıp dağıldığında onlar o tepede kaldı Gökçe. Biz hainlerin tepesindeydik onlara göre. Sence niye? Kurban verenlerin kendi acısını ihanet etmeden eklenebileceği O tepede yaşayanları da, bu tepede kalbi burkularak olup bitenleri izleyenleri de, artık yüreği kaldırmadığı için izleyemeyenleri de dışarıda bırakmayacak bir politik dil lazım bize Gökçe. Çünkü tohumu ve çamuru örgütleyebilen bir dil, iki tepeyi birleştirebilir. Dağları yürütebiliriz Gökçe, derin vadileri doldurabiliriz sözlerimizde. Ben hainlerin de hain arayanların da yaşadığı tepelerde durmak istemiyorum Gökçe. Oysa görüyorsun, nar gibi yarılınca dilimiz dağılıp eriyoruz. 5. ayrımın sonu, sayfa 80.